Biz şimdi Romalılar 8'deyiz ve bu lütuf serimizi bitireceğiz. Dedik ki işte sonbahar boyunca Romalılar 5'ten 8'e kadar çalışacaktık, işleyecektik ayet ayet. Ve bugün onu tamamlamış olacağız. Yani 4 bölümün her bir ayetini okumuş, işlemiş olacağız. Ve bugün en son. O zaman kutsal kitabınız varsa Romalılar 8'i açalım. Ve biz 26. ayetten başlayacağız. Ve ilginç çünkü üçlü birlik kavramı var ya. Yani Hristiyanlar için olmazsa olmaz bir şey. Bir üçlü birlik var. Yani Tanrı, bir Tanrı, tek Tanrı, üç Tanrı değil. Ama üç ayrı şahs. Baba, oğul ve kutsal ruh. Ve bunu kavramsal olarak anlamak imkansız zaten. Ya Tanrı'yı anlamak imkansız zaten. Ama aslında bu ayrı ayrı şahsların diyelim fonksiyonlarıyla ilgili, yani bizim hayatlarımızdaki işleriyle ilgili çalıştığımız zaman, o zaman bunu biraz daha anlamış olabiliriz. Ve bu ayetlerde Elçi Pavlus, kutsal ruhun esenlemesiyle bunu açıklıyor. Yani bu ayetler ilk önce kutsal ruhun yardımından bahsediyor. Sonra Tanrı'nın hakimiyetinden, tasarısından bahsediyor. En sonunda da İsa Mesih'in sevgisinden bahsediyor. Demin okuduğumuz ayetlerde. O zaman biz böyle yapacağız. Ve bu neden önemli? Çünkü bazılarımız için eğer soracak olsaydım, yani senin için hangisi daha önemli? Baba mı? İsa Mesih mi, kutsal ruh mu? Herkes farklı bir cevap verirdi bence. Yani bazı insanlar, kutsal ruh olsun, aklına barastık. Bazı insanlar her zaman, yok Mesih'in sevgisi, Mesih'in sevgisi. Ve bazı insanlar için aslında Tanrı'nın planı, Tanrı'nın hakimiyeti, Tanrı'nın tasarısı. Ama biz dengeli imanlılar olmak istiyorsak zaten her üçü de lazım. Her üçü anlamak, her üçü de yaşamak lazım oluyor. Ne oldu? Aa işte üç ayak var. Evet yani sağlam olacaksa üç ayak lazım. Ben hiç sağlam değilim. zaten insanoğlu iki ayaklı bir varlık olarak o yüzden yaratıldı. Çünkü biz her zaman biraz dengesiziz ya. Tanrı'ya ihtiyaç duyuyoruz çünkü. O zaman başlıyoruz ayet 26 ve kutsal ruhun yardımından bahsedilecek burada. 26. Bunun gibi ruh da güçsüzlüğümüzde bize yardım eder. Ne için dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz. Ama ruhun kendisi sözle anlatılamaz iniltilerle bizim için aracılık eder. Yürekleri araştıran Tanrı ruhun düşüncesinin ne olduğunu bilir. Çünkü ruh Tanrı'nın isteği uyarınca kutsallar için aracılık eder. Yani ruh bize yardım ediyor. Ve bu Yunanca'da farklı bir kelime oluyor. Yani tamam mı? Yani sanki yanımıza gelip yükümüzü paylaşıyor gibi bir sözcük. Ve bu sadece yeni anlaşmada sadece başka bir yerde yer alan bir kelime. Ve İncil'in sözlerini anlamak istediğin zaman zaten İncil'in başka bir yerde bu sözün nasıl kullandığına bakmak lazım. Ve biz Luka 10 ve 40'a bakacağız. Ve burada Marta işlerinin çokluğundan ötürü telaş içindeydi. Rab her şeyi tamamlayacak. Ya Rab dedi, kardeşimin beni hizmet işlerinde yalnız bırakmasını aldırıyor musun? Ona söyle de bana yardım etsin. Burada aynı kelime var. Yani kardeşime söyle de gelsin yükümü paylaşsın. O da yardım etsin. Çünkü yoksa çok geliyor bana. Ve güçsüzüm. O zaman kutsal ruh, Tanrı'dan gelen mukaddes ruh bize geliyor. Yardım etmek için. Ama burada özellikle buradaki bağlam dua konusunda. Diyor ki dua konusunda güçsüzüz. Tamam, bilmiyorum dua konusunda güçlü olan biri var mı burada? Güç, yani ne edeceğimizi bilmiyoruz diyor. Ne söyleyeceğimizi de bilmiyoruz. Bazen dikkatimiz dağılıyor. Değil mi? İşte ben dua etmeye başladım. Sonra işte yok şunu yapmalıyım, şunu yapmalıyım diye bir listem oluyor. Yani güçsüzüz. Bazen ne için dua edeceğimizi de bilmiyoruz. Bazen işte önümüze bir kişi çıkıyor ve çok sıkıntılı ve dua istiyor bizden ve başlıyor, o zaman ne dua edeceğiz, nasıl yardım edeceğiz de bulmuyoruz, sıkıntı da çözemiyoruz. O zaman diyor ki kutsal ruh geliyor ve güçsüzlüğümüz de yardım ediyor bize. Ve nasıl? Bazen yönlendirerek. Tamam mı? Yani dualarımızı yönlendiriyor. O zaman dua etmeye başlıyoruz. Ve başlar başlamaz sanki ruh geliyor ve dualarımızı yönlendiriyoruz. Bunu yaşadınız herhalde değil mi? Yani dua ediyoruz ama artık beyninle değil, ruh bizi yönlendiriyor. Ve düşünmeden, buradayım ve o kişi ağlamaya başlıyor. Ve kusura bakma seni ağlattın, iyi misiniz? İyiyim. Yani çünkü kutsal ruh yönlendiriyor. Çünkü o biliyor. Aynı zamanda kutsal ruh bazen hissettirerek yönlendiriyor. Mesela eşim birçok defa işte gece uyarken bir rüya görüyor. Bir kişiyle ilgili, bir yani insanla ilgili tanıdığımız. Sonra kutsal ruh onu uyandırıyor ve dua ettiriyor. O zaman kalkıyor o zaman. Çünkü çok yani itaat eder eşim benim. Ve sonra kalkıyor ve dua ediyor o kişi için gördüğü rüyayla ilgili. Ve bunu çok kere yaşadık. Ve çok kere işte ertesi gün onu telefon açıyor. İyi misin falan. Evet yani dua iyi geldi. Tamam mı? O zaman bazen kutsal ruh yani bizi hatırlatıyor. Ve biz buna açık olalım istiyorum. Tamam mı? Buna müsait olalım. Tanrı hangi insanları kullanmaya uygun görüyor? Müsait insanlar. Rab buradayım, varım. Samuel böyle dua etti ya. Ve Tanrı geldi ve konuştu. Ve bazen işte ruhsal armağanlarıyla ediyor kutsal ruh. Mesela bilinmeyen diller var ya. İşte bu aslında çok güçlü ve önemli bir armağan dua ederken. Çünkü dua ediyoruz. Ama bazen mesela işte bir telefon geldi, çok yakın bir arkadaşın hasta, taksiye biniyorsun, oraya giderken gidiyorsun, telaş içindesin, ne dua edeceğini bilmiyorsun, bilinmeyen dillerle dua edersin. O zaman hem rahatlarsın hem de dua etmiş, aracılık etmiş oluyorsun kutsal ruhun verdiği bir sözleriyle, bir armağanıyla. O zaman kutsal ruh bu şekillerde, farklı şekillerde aynı zamanda bize duada yardım ediyor. Kutsal ruh öğretmenimizdir, değil mi? İsa dedi işte ben gideceğim ama sonra size bir öğretmen bırakacağım. O gelsin size her şeyi hatırlatsın. Eski zamanlarda toy bir öküzü şey var ya, ne diyorsunuz? Evet, sabana alıştırmak için, boyunduruğa alıştırmak için tecrübeli bir öküzü aldılar. Boyunduruğun altına o toy öküzü de aynı şey altına koyuyorlar. Bu zaten tecrübeli, ne yapacağı biliyor. O zaman bu şekilde toy olan öğrenmiş oluyor. Ve aynı şekilde kutsal ruh bize geliyor. O zaten Tanrı ile konuşmakta çok tecrübeli. Ezelden beri babayla konuşuyor halinde kutsal ruh. Çok iyi biliyor Tanrı'nın yüreğini. O zaman aslında biz onunla yürüdükçe kutsal ruh ile biz ondan öğrenmiş olacağız. Bizi eğitiyor bu şekilde. Ve aynı zamanda kutsal ruh diyor ki burada ve bu farklı bir şey ama bu da önemli bir şey. Kutsal ruh bizim için dua ediyor. Şimdi kutsal yazılarda bir tek bu ayette böyle bir kavram geçiyor. Biliyor musunuz? İlginç bir kavram. Diyor ki ruh Tanrı'nın isteği uyarınca kutsallar için aracılık eder. Yani ruh zaten Tanrı'nın isteği biliyor. Tanrı'nın yani geleceği biliyor. O da Tanrı. İçimizdeki kutsal ruh Tanrı'dan aldığımız. Ama bizim için aracılık ediyor. Yani bir sonraki ayette, 34. ayette diyor ki İsa Mesih Tanrı'nın sağında bizim için dua etmektedir, aracılık etmektedir. O zaman Mesih bizim için aracılık ediyor Tanrı'nın sağında, cennette. Kutsal ruh da bizim için aracılık ediyor, yüreklerimizde. Sanki yani özel bir hatımız var Tanrı'ya. Yani üçlü birliğin tamamı bizimle ilgilenmektedir. Ya biz küçükken böyle bir hat oluşturduk. Yani çocuksa bir telefon. Yani iki kutu alıyorsun, arasında bir ip. Ve buradan konuşuyorsun ve o da dinliyor. Walkie talkie gibi ama teknoloji yokken. Tamam mı? Dinozorum ya. O günlerde telefonlar yokken. Ama işte böyle özel bir hatımız var. Çünkü kutsal ruh burada bizim için aracılık etmektedir. Mesih orada bizim için aracılık etmektedir. Babamız orada ilgilenmektedir. Ve herhalde buna göre sen dua edemezsen bile, ya kalktın geç işte işe gidiyorsun, dua etmeyi unuttun, dikkatin dağıldı, dua etmeye çalıştın ama çok yorgundun, dua edemedin, yine de senin için dualar edilmektedir demek. O zaman korkmana gerek yok. Oh, dua etmedim. Başıma kötü bir şey gelecek bugün. Ya öyle bir şey yok zaten tabii canım. Kutsal ruh senin için aracılık etmektedir. O zaman ve bu ayette bizi nasıl tarif ediyor? Diyor ki Tanrı'nın isteği uyarınca kutsallar için aracılık eder. Biz kimiz? Biz kutsallarız. Yeni antlaşmada bu kutsallar kelimesi 40 kere geçiyor. Ve her zaman imanlılardan bahsediyor. Yani özel imanlılardan değil, imanlılardan. Günahkarlar iman etmeden önce, iman ettikten sonra kutsallar. Tamam mı? Yani burada işte özel ermişlerden falan bahsetmiyor. Sen bir kutsalsın. Kutsal olan sensin. Hamdolsun. O zaman kutsal ruhun yardımı. Birinci maddemiz. Tamam mı? İkinci maddemiz burada Tanrı'nın hakimiyeti, Tanrı'nın tasarısı. Zaten Allah demek mutlak demek, çizgisinden şaşmaz demek, her şey bilen demek, hakim olan demek değil mi? Zaten Tanrı böyledir, zaten her şey biliyor, zaten her şey planlamış, kurgulamış, zaten nereye gideceğimizi çok iyi biliyor. Ama burada... Ve bu ele alacağımız ayet şimdi Romalılar 8:28. Dedim ya birkaç hafta önce bazı insanlara göre Romalılar kitap Himalaya dağları gibi, 8. bölüm Everest dağı gibi ve 28. ayet zirve. Yani birçok insana göre bu belki yeni antlaşmadaki en yoğun, en harika, en iyi. Çünkü buradan harika bir perspektife sahip oluyoruz. Her yere bakabiliriz bu ayetten gerçekten. Okuyalım. 28. Tanrı'nın kendisini sevenlerle amacı uyarınca çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz. Her durumda başına ne gelirse gelsin, Tanrı senin iyiliğin için çalışıyor. Yani demek ki Tanrı kötülüğü bile iyiliğe dönüştürecek güçtedir. Şimdi bizde kısmet kavramı yok. Hristiyanlıkta işte yapacak bir şey yok. Kısmet yazıldı. Yok bizde. Yok Hristiyanlıkta. Kısmet işte... Kişiliksiz bir kavram. Onunla konuşamazsın, tartışamazsın ki. Tanrı öyle değil. Ama babamız kamil. Her şey önceden biliyor ama yine de onunla konuşuyoruz. Ve aynı zamanda bunu demiyoruz Hristiyanlıkta. Başına ne gelirse gelsin Tanrı'dandır demiyoruz. Kötülük Tanrı'dan kaynaklanamaz. İblis var, dünya var, bozulmuş kötü insanlar var. Acı ve kötülük ve günah birçok yerden gelebilir ama Tanrı'dan kaynaklanamaz. Ama yine de Tanrı sana karşı işlenen günahlar bile, Tanrı bunları bile iyiliğe dönüştürecek güçtedir. Yani klasik örnek Yusuf. Yusuf'un hikayesi eski anlaşmada biliyorsunuz. Yani kardeşleri tarafından köle olarak satıldı. Gençken en kötü günahlardan biri. Yani kardeşin, ailen tarafından yaralanmak. Köle olarak satıldı. Umursamaz. Sonra Mısır'a gidiyor ama Tanrı onunla birlikteydi. Ve zaman geçtikçe aslında Firavun dışında en üst makama geçiyor Yusuf. Ve o pozisyondan büyük bir kıtlık geliyor. Tanrı bu adam kullanıyor ve bütün yani milyonlarca insan bu adam sayesinde kurtuluyor açlıktan. Çünkü Tanrı onunla birlikte bilgelik veriyor. Tamam mı? Ve en sonunda Yusuf kardeşleriyle yüzleşiyor. 13 yıl sonra bunca şey çektikten sonra yüzleşiyor. Ama konuştukça yüreğinde kin yok. Nefret yok. Affediyor. Bu nasıl mümkün? Şöyle diyor Yusuf. Siz bana kötülük düşündünüz. Sadece düşündünüz değil, yaptınız. Beni sattınız. Siz bana kötülük düşündünüz ama Tanrı bugün olduğu gibi birçok halkın yaşamını korumak için o kötülüğü iyiliğe çevirdi. Bilmiyorum sen ne yaşadıysan bilmiyorum. Neler çektiysen, başına neler geldiyse. Ya bazılarını biliyorum tabii ki, her şeyi bilmiyorum. Ama biliyoruz ki Tanrı senin için iyilik tasarlamaktadır. Buna inanıyor musunuz? Demek ki aslında affedebiliriz insanları. Çünkü biliyoruz ki, yani Mesih çarmıhta. Tanrı onları affet çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Hristiyanlıkta şöyle diyoruz. Senin hayatın önceden yazılmış, kalıplaşmış, soğuk bir hikaye değil. İşte her şey böyle olacak. Al sana hikaye. Tanrı bizimle birlikte hikayenin içinde. Yusuf'la birlikte Mısır'a gitti. Orada diyor ayetlerde Tanrı Yusuf'la birlikteydi. Ve o işin içinden bile o kötülüğü iyiliğe çeviriyordu. Bunu bilmelisin. Ve buna sıkı sıkı tutunmalısın. Peki o zaman burada iyilik diyor. İyilik ne demek? Yani Tanrı senin iyiliğini istiyor. Tanrı senin iyiliğin için uğraşıyor. Nedir bu iyilik? Tamam mı? Bu da önemli. Tanrı iyidir. Amin. Ne demek o zaman? Evet, yani o zaman... Esasında öbür taraftaki iyilikten bahsediyor. Birincisi o. Yani bu hayatta her hastalık iyileşmeyecek. Her acı dinmeyecek. Ama öbür tarafta dirilişten sonra %100 iyilik içinde yaşayacağız. Bir umudumuz var. Tamam mı? Ve bunu bilmemiz şart. Gözlerimizi oraya dikmemiz şart. Her şey İşte toz bembe olacak, gülistanlık olacak diye söz veremiyorum. Vermiyorum zaten. 2. Korintiler 4:17 çünkü geçici hafif sıkıntılarımız bile ağırlıkta hiçbir şeyle karşılaştırılmayacak kadar büyük sonsuz bir yücelik kazandırmaktadır. Acılarımız bize bir yücelik kazandırıyor. O zaman birincisi o, öbür taraftaki iyilik. İkinci olarak manevi bir iyilik. Manevi bir huzur, bir esenlik. Yani ne çekiyorsan çek, aslında o senin iyiliğin için. Nasıl? Çünkü sende sabır yaratıyor, dayanma gücü yaratıyor. Empati yaratıyor. Ve üçüncü olarak, ve bu... Bazen iyilik dediğimiz zaman o zengin olacağız dedi ya. Bazen insanlar sadece bunu düşünüyor. Yani bunu çekiyorum ama Yusuf'a bak. Tamam 13 yıl boyunca acı çekti ama sonra zengin oldu. Ve popüler oldu ve ünlü oldu. O zaman belki çekeceğiz ama en sonunda son gülen iyi güler. Değil mi? Ama hayat her zaman bir Hollywood filmi gibi olmuyor. Ama aynı zamanda bu hayatta, bu tarafta bunun hayrını görebilir miyiz? Yusuf gördü. Mesih şöyle diyor. Tamam mı? Petrus Mesih'e bak biz her şey bırakıp senin ardından geldik dedi. Yani neler çektik, neler. Mesih de size doğrusunu söyleyeyim. Yani Mesih ne zaman önemli bir şey diyecekse size doğrusunu söyleyeyim diyor. Benim ve müjdenin uğruna evini, kardeşlerini, anne ya da babasını, çocuklarını ya da topraklarını bırakıp da şimdi bu çağda çekeceği zulümlerle birlikte 100 kat daha fazla eve, kardeşe, anneye, çocuğa, toprağa ve gelecek çağda sonsuz yaşama kavuşamayacak hiç kimse yoktur diyor Mesih. Yani diyor ki bu çağda 100 kat daha alacaksın ve diğer tarafta daha çok. Tamam mı? Şimdi ben size böyle bir söz vermekten çekinirdim. Ama ben vermiyorum. Mesih veriyor. Ona güven. Yani benim hayatımda küçük bir şey ama orada ailemi, topraklarımı bıraktım. Buraya geldim. Neler var benim için şimdi aile olarak? Değil mi? Yani 100 kat henüz olmadı ama o da olacak. O zaman yani bir şeyin ardından bir kazanç var mı bu hayata? Olabilir. Ama illa zengin olacaksın, Amerikalı bir kız bulup da Amerika'ya gideceksin diye bir söz vermiyorum. Belki. Ama Mesih böyle bir söz vermekten çekinmiyor ve bu çok önemli, tamam mı? Ve bu söz, yani Romalılar 8:28'deki söz sadece imanlılar için geçerlidir. Tamam, misafirsen eğer, yani vaftizli, tövbeli bir Hristiyan değilsen eğer, bu söz için geçerli değil. Tamam, ve bunu demem gerekiyor. Yani evren sana pozitif enerji veriyor, senin mutluluğun istiyor diye bir şey yok zaten kutsal kitapta, tamam mı? Yani bir baba var ama ona iman edenler ona baba deme hakkına sahip oluyorlar. Ve onun bereketi altına geçiyorlar. O zaman dışarıdaysan eğer iyice düşün. Çünkü bu söz senin için geçer. O zaman senin kötülüğünü iyiliğe dönüştürecek kimse yok. İmanlılar bu ayette iki şekilde tarif edilir. Diyor ki Tanrı'nın kendisi sevenler. Yani bu bizden bir şey. Hristiyan olarak ne yapmalısın? Hangi sevap? Tanrı'yı sev. Bütün yüreğinle, bütün aklınla. Tanrı'yı sev. Bizden olan bu. Tanrı'dan olan bir şey var bu ayette. Amacı uyarınca çağrılmış olanlar. Yani Tanrı bizi çağırıyor, biz onu seviyoruz. Hristiyanlık. O çağırıyor, biz seviyoruz. Güzel. Şimdi ayet 29. Çünkü Tanrı önceden bildiği kişileri oğlunun benzerliğine dönüştürmek üzere önceden belirledi. Öyle ki oğul birçok kardeş arasında ilk doğan olsun. Tanrı önceden belirlediği kişileri çağırdı, çağırdıklarını akladı ve akladıklarını yüceltti. Şimdi bu ayetlerde 5 tane fil var. Tanrı'nın yaptığı şeyler var. Ve ilahiyatçılar buna order salutis diyor. Yani kurtuluş sırası. Yani Tanrı bunu yapıyor sonra şunu yapıyor sonra şunu yapıyor diye. Tamam mı? 5 tane Tanrı'nın yaptıkları var. Ve şöyle düşünebilirsin. Yani bu çok dandik bir örnek ama neyse. Yani arabanını yıkatmaya götürüyorsun. Tamam mı? Garajda işte şey var. Ve önce işte biletini alıyorsun. Sırada bekliyorsun. Sonra araba giriyor. Önce işte sabun falan koyuyorlar, köpük. Sonra işte su geliyor, yıkıyorlar. Sonra işte parlatıcı. Tamam mı? Böyle bir şey, bir sıra var. Ve diyor ki, önceden Tanrı bizi bildi. Önceden bildiği insanlar. Şimdi bu ne demek? Çünkü aslında zaten Tanrı her şeyi biliyor. Zaten geleceği önceden biliyor Tanrı. O zaman sadece genel kavramda Tarkan diye biri olacak gelecekte biliyor zaten Tanrı. Aslında bu daha spesifik, daha özel, daha kişisel bir şey. Tanrı önceden tanıdı. Yani ezelden beri, doğmadan önce. Annesi doğmadan önce, annesinin annesi doğmadan önce. Tanrı tanıdı. İlgilendi yakından, spesifik olarak, özel olarak. Bildi. İmanlıysan bu senin için geçerli. Bir tesadüf değilsin. Bazen anneler, babalar çocuklarına keşke olmasaydın, sen bir hataydın. Sen bir tesadüfsün derler ya işte, değilsin. Baban istemese bile, baban istedi. O zaman önceden bildiği insanları, sonra diyor ki önceden belirledi. Yani bu Tanrı'nın kararından bahsediyoruz. Seçti diyor. Tamam mı? Kurtuluş için atadı. Önceden ayırdı. Yani burada Tanrı'nın bir kararı söz konusu. Sen imanlıysan bugün, neden imanlısın? Tanrı seni seçtiği için, Tanrı istediği için. Benim okul arkadaşım, çok yakın çocukluk arkadaşım imanlı değil. Ben imanlıyım. Neden? Ben imanlıyım, o imanlı değil. Yani bende bir erdemli katkı yoktu ki. Aslında o benden daha iyi bir insan bence, herkese göre aslında. Özellikle öğretmenlerimize göre okuldayken. Tamam mı? O zaman erdemli bir katkım olmadı. Neden ben imanlıyım ve o imanlı değil? Bu ayete göre Tanrı beni önceden belirledi. Şimdi bu demek değil ki Tanrı arkadaşımı seçmedi. Çünkü kim bilir, Tanrı onu da seçmiş olabilir ama sonrasında iman etmek üzere. O zaman hiçbir zaman onu yargılayamam ki arkadaşıma. Aa, Tanrı seni seçmemiş. Onu asla ve asla hiç kimseye demeyeceksiniz. Sen seçilmiş değilsin. Sen kimsin ki Tanrı'nın planlarını çözemezsin ki? Tamam mı? Ama ben eminim ki ben imanlıysam Tanrı beni seçtiği için imanlıyım. Tamam mı? O zaman bu ayetler bizim için ama başkaları yargılamak için değildir. Tamam mı? Tamam, bildi, sonra belirledi, sonra ne için seçildik? Tanrı oğlunun benzerliğine dönüştürülmek üzere. Yani bu bölümler boyunca ne gördük? Ya Adem'desin ya da ikinci Adem Mesih'tesin. Ve Adem'deki insanlar Adem'e benziyorlar. O bencilse onlar da bencil. O kaybolmuşsa onlar da kaybolmuş. Ama Mesih'teki insanlar o zaman Mesih'e benzeyecekler. Adem'in kaybettiği Tanrı sureti Mesih'te yeniden kavuştuk. Yeniden Tanrı'nın sureti var bizde. Mesih'e benzemek üzere seçildin. Değiştiriliyoruz çünkü. Üçüncü olarak çağırdı. O zaman seçtikten sonra çağırıyor. İman ettiğin gün, iman ettiğin zaman aslında neden ben de imanlılara katılmak istiyorum, ben de tövbe etmek istiyorum dedin. Çünkü içinden bir çağrı geçiyordu, Tanrı'nın çağrısı. Ve belki bugün misafirsin bugün ve belki diyorsun ki ben de imanlılara katılmak istiyorum. Böyle bir istek geçiyor içinden. Ablamın demin dua ettiği gibi aslında Tanrı çağırdığı için. Tamam, ben bu kurtuluş teklifini kabul ediyorum. Ben tövbe edeceğim, ben Mesih'e teslim olacağım diyoruz. Tanrı çağırıyor çünkü. Bu etkin bir çağrı, güçlü bir çağrı. Çekiyor bizi. Sonra dördüncü olarak diyor ki çağrılmış olanları da akladı. Yani diyor ki nasıl ki sokaktan gariban bir çocuğu alıp da evine besleyeceksin. İlk önce iyice yıkıyorsun yani. Ve Mesih de bizi seçiyor, evine alıyor ama ilk önce hadi bir aklayalım bu çocuğu diyor. Tamam mı? Ama aklamak aslında hukuki bir terim. Sen de hiçbir suç bulunamadı artık diyor. Berat ettin. Tamam mı? Tanrı senin üzerine suçsuz diye yazıyor. Ama ben suçsuz değilim ki. Ama Tanrı suçsuz diye beyan ediyor. İlan ediyor. O zaman kiminle tartışacaksın değil mi? Hangisi daha yetkin? Ve beşinci olarak diyor ki ve aklanmış olanları da yücelti. Şimdi burası ilginç. Çünkü bu da geçmiş zamanda. Ama kendime baktığım zaman henüz yüceltilmiş değilim. Yani hani nerede benim cennetsel bedenim olacaktı ya, gur saçlı olan. Yüceltilmiş değilim ki henüz. Yani diğer dördü gerçekleşti. Bilindim, belirlendim, çağrıldım ve aklandım. Orası tamam. Ama henüz yüceltilmemişim. Ama burada Pavlus geçmiş zaman olarak yazıyor. Neden? Çünkü Tanrı'nın gözlerinde o kadar kesin ki olmuş sayılıyor. Yani nasıl ki bir yere geleceğiz, işte geldim diyorsun telefonda. Aslında henüz gelmemişsin. Seni göremiyorum. Ama az kaldı demek. Yakında oradayım, yola çıktım. Kesinlikle orada olacağım diyor. Ya o zaman senin yücelmen bu kadar kesin. Tanrı'nın sözünde. Seçildiysen, aklandıysan yüceltileceksin de. Aynen öyle. Aslında buna... Evet. Aslında buna peygamberliksel geçmiş zaman denir. Yani o kadar kesin ki ve Tanrı bunu söyleyince gerçekleşmiş oluyor. Tamam, o zaman ayet 31. Öyleyse buna ne diyelim? Karşılık olarak, cevap olarak ne verelim buna? Tanrı bizden yanaysa kim bize karşı olabilir? Aslında çok insan. Karşımıza çıkan çok insan var, çok düşman var, çok güç var, çok cin var. O zaman ne demek istiyor? Çıkacaklar ama başaramayacaklar. Başardıklarını sanıyorlar bazen. Nasıl ki iblis Mesih'e çarmıha çaktıktan sonra başardığını zannetti 3 gün için. Ama 4. günde aslında tamamen yenildiğini öğrendi, değil mi? Ve bazen insanlar karşına çıkacak. Bu çok olacak. Türkiye'de özellikle bunu yaşayacaksınız. Buna söz verebilirim. Ama başaramayacaklar. Bir eski yorumcu şöyle yazdı bu ayet üzerine. Bize karşı olanlar bizi engellemekten ziyade onlar hiç istemedikleri halde bize sayısız ödüller kazandıracak ve bereketimizin nedeni olacaklar. Çünkü Tanrı'nın öngörüsü onların planlarını bizim kurtuluşumuz ve yüceliğimize dönüştürecek. Bak bakalım bize karşı kim durabilir diyor. Değil mi? Aslında çektiğin her acıya karşı, her zorluğa karşı bir ödüller olacaksa, bu insanlar aslında senin menfaatin için çalışıyorlar. 32. Öz oğlunu bile esirgemeyip, onu hepimiz için ölüme teslim eden Tanrı, onunla birlikte bize her şeyi bağışlamayacak mı? Yani burada şey diyor, en değerli şey, oğlunu bize verdiğine göre, bize daha küçük şeylerden esirgemeyecek ki, değil mi? Mesela bir adamın evine gidiyorsun, orada yok bir ziyafet var, bir sofra kurmuş, her şey var. Tamam, muhteşem bir sofra. Oturuyorsun, acaba biraz tuz istesem, ayıp olur mu? Demek mantıksız, değil mi? Her şey vermiş zaten, küçük bir şey de verecek. O zaman dualarımızda bunu hatırlayalım. Çünkü bazen küçük şeyler istemekten çekiniyoruz. Ya bunu istemeyeyim duada. Babam böyle şeylerle ilgilenmez. Ama oğlunu verdiğine göre küçük şeyler de verecek. Tamam mı? Her şey verecek bize. Böyle bir babamız var. Ayet 33. Tanrı'nın seçtiklerini kim suçlayacak? Onlara aklayan Tanrı'dır. Kim suçlu çıkaracak? Tamam, Tanrı'nın tahtı önünde bizi suçlamak isteyen çok ses olacak. Tanrı suçsuzsun diye ilan ediyor ya. Nasıl ilan ediyor? Çünkü Tanrı suçla cezalandırmak zorunda değil midir? Tabii ki adil ama cezalandırmış. Ama Mesih de cezalandırmış. Mesih cezamızı çekti ki biz artık suçsuz ilan ediyoruz. Bunları biliyorsunuz. Ama bizi suçlayacak çok ses var. İblis özellikle bunu çok seviyor. Yani Mesih İncil'e göre iblis şimdi zincirlere vuruldu. Etkisiz hale getirdi çarpıktan sonra. O zaman aslında bir şey yapamıyor bize karşı. Bir tek seslenebilir. O zaman sürekli bunu yapıyor. Suçluyor, sesleniyor, yalanlar söylüyor. Sen mi Tanrı'nın önüne geliyorsun? Seni gördüm bu hafta. Neler düşündün, neler yaptın? Ama burada diyor ki kim bizi kim suçlu çıkarabilir? Aklandığımıza göre. Değil mi? Seni tanıyan insanlar seni suçlamak isteyecekler. Kendi vicdanın seni suçlamak isteyebilir. Ama suçlayamaz ki. Çünkü Tanrı'nın gözlerinde aklandın ve yüceltin. Ve devam ediyor. Kim suçlu çıkaracak? Ölmüş, üstelik dirilmiş olan Mesih İsa Tanrı'nın sağındadır ve bizim için aracılık etmektedir. Tamam mı? Ölmüş, üstelik dirilmiş olan Mesih İsa. Bu her zaman bizim nakaratımızdır. Tamam mı? Onun ismi. Eskiden bir hikaye var. Charles Le Quint diye büyük Avrupalı bir imparator vardı. Tamam mı? O zaman Fransa'da, Almanya'da birçok yere imparatorluk ediyordu. Bu büyük bir kraldı. Ve küçük bir krala savaş ilan etmek istedi. Napoli kralı. Sadece bir kentin kralı. Küçük bir kral. Tamam mı? Napoli. Güzel bir şehir ama küçük. Ve o zaman Charles Le Quint elçisini gönderiyor bu küçük krala. Ve elçi geliyor ve Charles Le Quint'in bütün isimlerini, bütün unvanlarını sayarak resmi bir şekilde savaş ilanında bulunuyor. O zaman şöyle diyor. Alman imparatorun isminde, Kastile kralının isminde, Aragon kralının isminde, Sisili kralının isminde diyerek çok uzun bir unvan listesini sayarak savaş ilan etti. Şimdi bu küçük Napoli kralının elçisi ne diyeceğim diye şaşırdı. Çünkü sadece bir unvan var, yani Napoli kralı. O zaman adam şöyle diyor. Napoli kralının isminde, Napoli kralının isminde, Napoli kralının isminde, Napoli kralının isminde, Napoli kralının isminde savaş ilanınızı kabul ediyoruz. Savaşalım bakalım. Ama aynı şekilde bizi suçlayacak çok isim var. Biz ne diyeceğiz peki? Ölmüş üstelik dirilmiş olan Mesih'in isminde. Mesih'in isminde. Mesih'in isminde. Mesih'in isminde. Başka şeyimiz yok ki. Yani yoksa başka neyle öveneceksin? İyi bir hafta geçirdim. Kendi isminde. Olmaz ki. Başka bir şeyimiz yok. O zaman sürekli ve sürekli Mesih'in isminde, Mesih'in isminde. Günah büyük, evet. Ama Mesih daha büyüktür. Günah güçlü. Ama Mesih daha güçlüdür. Ve diyor ki Mesih Tanrı'nın sağında oturuyor. Yani cennetin en üstün koltukta diyelim. Ve bizim için aracılık etmektedir. Yani küçük küçük küçük bizler için aracılık ediyor. Babasıyla konuşuyor. Ya baba bu arkadaşlarım yok mu? Bazen yüzsüzlük ederiz ya işte çağrıldığımız zaman. Tamam geleceğim bir arkadaş da getirebilir miyim? Mesih sürekli bunu yapıyor bizim için. Baba arkadaşlarım var ya onlar da gelsin. Ne olur. Ama Mesih'in aracılık etmesi iki yönden etkilidir. Birincisi kendi babasıyla konuşuyor. Baba, hatıram için beni seviyorsan arkadaşlarımı da dahil et, onları da kurtar. Ama aynı zamanda ikinci yönden bizim babamızla konuşuyor. Baba, senin o çocukların yok mu? Lütfen onların haline bak. Lütfen sen faaliyete geç. Lütfen kurtar. Lütfen dualarını cevapla. Çünkü onlar senin çocukların. O zaman iki yönden etkili bir şekilde Mesih bizim için aracılık etmektedir. Hamdolsun. Korkumuz olmasın. Ayet 35. Mesih'in sevgisinden bizi kim ayırabilir? Şimdi biz üçüncü maddemize geçtik. Mesih'in sevgisine geçtik. Tamam mı? Ruhun yardımından bahsettik. Tanrı'nın hakimiyetinden bahsettik. Şimdi Mesih'in sevgisinden bahsediyoruz. Mesih'in sevgisinden bizi kim ayırabilir? Sıkıntı mı, elem mi, zulüm mü, açlık mı, çıplaklık mı, tehlike mi, kılıç mı? Yazılmış olduğu gibi senin uğruna bütün gün öldürülüyoruz. Kasaplık koyun sayılıyoruz. Bu herkesin sürekli işte dolaba yapıştırmış olduğu bir ayet değil. Her gün kasaplık koyun sayılıyoruz. Şimdi o günlerde Roma'da bir imanlı olmak bir hayli zordu. Tamam, bir Hristiyan olmak en aşağılık şeydi. Yani herkes şöyle der, yani Hristiyanlar her şeyin günah kuzusuydu, keçisiydi. Tamam mı? İşte orada bir kıtlık varsa, bir açlık varsa, bir sel gelirse, Hristiyanlar yüzünden, onlar bir lanettir, dediler. Tamam mı? Ve bugün İstanbul'da bir Hristiyan olmak bir hayli zor. Bunu bilmez miyim? Bu çok zor bir şey. Tamam mı? Bunu biliyorum. Her açıdan, ruhsal açıdan, ailesel açıdan, hukuki açıdan, her açıdan bu zor bir şey. Ama diyor ki Mesih'in sevgisinden bizi kim ya da ne ayırabilir? Sıkıntı mı? Elem mi? Zulüm mü? Açlık mı? Çıplaklık mı? Tehlike mi? Kılıç mı? Yani kılıç derken yasal, hükümetin yasal yaptırımdan bahsediyor. Ve Pavlos zaten bunu yazdıktan sonra, bu mektubu yazdıktan sonra hapsedilecekti. Ve 2 yıl sonra, ya birkaç yıl sonra en azından, yani idam edilecekti ve kılıç yaşadı Pavlos. O zaman bunu bilerek yazıyor. Ama diyor ki Mesih'in sevgisinden hiçbir şey bizi ayıramaz. O kara gün dostu. Bazı dostlar var işte kara günde. Bay bay diyorlar. Ama Mesih bizden hiçbir zaman usanmaz. Hiçbir zaman utanmaz. Hiçbir zaman elini ağını çekmez. Hiçbir zaman sırtını yüzünü çevirmez. Hiçbir zaman yüzüstü bırakmaz. Hiçbir zaman terk etmez. Hiçbir zaman reddetmez. Değil mi? Diyorsun ki Mesih beni bu durumda nasıl kabul edebilir? Nasıl sevebilir ki? Ama diyor ki seveceğim, seveceğim, seveceğim. Şartsız, koşulsuz, hamdolsun. Ve bu, Pavlos burada işte Mezmur 44'ten alıntı alarak diyor ki, senin uğruna bütün gün öldürülüyoruz. Pavlos'un derdi burada, imanlıların her zaman, yıllar boyunca aslında acı çektiklerini göstermek. Yani bu sana özel bir durum değil ki. Yani imanlı olmak her zaman dünyaya ters gelmek anlamına geliyor. O zaman 1000 yıl önce bile acı çekiyorlardı. Biz de acı çeksek ne olur? 37. Ama bizi sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinden galiplerden üstünüz. Yunan, Grekçe'de burada ne diyor? Süper galip. Tamam mı? Süper galip! Yani bir galip var, bir süper galip var. Ve böyle diyor, galiplerden üstünüz. Yani sadece acıya katlanarak değil, sadece sabrederek değil. Aslında o acının, o engellerin üstesinden geçerek süper galip hale gelmek bizim mirasımızdır. Bu nasıl mümkün ve nasıl bir tutuma sahip olmalıyız? Çünkü bazı Hristiyanlar bu ayetten bu refah müjdesini çıkartıyorlar. O zaman süper galibiz ya. Değil mi? Zengin olacağım. Güzel bir arabam olacak, büyük bir evim olacak, her şeyim olacak. Yani ve aslında bu anlama gelmiyor. Yani asıl süper galip kim? Mesih. Nasıl galip geldi? Çarmıha gerilerek, ölerek galip geldi. Alçak gönüllü bir şekilde. O zaman biz de süper galip olacaksak Mesih'in adıyla onun gibi bir tutumuna sahip olalım. Affederek, severek, mütevazi bir şekilde yaşayarak süper galip haline geliriz. Çinli bir imanlı kardeş imanı için bir esir kampına götürüldü. Kız kardeş. Bir 50 yıl önce gibi. Tamam mı? Ve bu meşhur bir hikaye. Belki daha önce anlatmış olabilirim ama orada esir kampında Hristiyan olduğu için en pis görev ona verildi. Dediler ki orada bir tuvalet sistemi vardı ve tuvalet sistemden gelen o pislik bir gölet oluştu orada bir kenarda. Ve onun görevi her gün bu gölete girerek onu temizlemek ve götürmek ve atmak. Gübre olarak kullanacaklardı. İnsan pislik. O zaman her gün bu kadın ilahi söyleyerek, coşarak bu görevi yaptı. Gitti, içine girdi, temizledi, götürdü. Sonra işte yatağına döndü. Coşarak, sevinerek, ilahiler söyleyerek. Ve herkes şaşıp kaldı. Bu nasıl bir şey, bu nasıl mümkün? Ve kadın şöyle demiş. Mesih bizim pisliğimizi temizleyerek öldü. Bu şekilde ona yaklaşmış olurum. Kurtarıcımla bir olurum. Bu görev beni Mesih'e yaklaştırıyor demiş. İşte süper galip dediğimiz şey bu. Sadece katlanarak değil. Aslında bu acı aracılığıyla ben Mesih'e yaklaşacağım demektir. 38 en son ayetlere geliyoruz şimdi. Eminim ki ne ölüm ne yaşam ve o demin söylediğimiz ilahi süperdi hamdolsun. Ne ölüm ne yaşam ne melekler ne yönetimler ne şimdiki ne gelecek zaman ne güçler ne yükseklik ne derinlik ne de yaratılmış başka bir şey. Bizi Rabbimiz Mesih İsa'da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir. Hamdolsun. Yani Pavlus burada çifter çifter gidiyor. Farkındaysınız. Ne ölüm ne yaşam. Yani birbirlerine zıt durumda. Ne ölüm tabii ki de. Ama yaşam bizi Mesih'in sevgisinden nasıl ayırır? Bazen şöyle düşünüyoruz. Mesih'in uğruna ölenler şehitlere ne mutlu. Onlar daha bereketli oluyorlar. Biz işte sıradan bir yaşam diyoruz. İşe gidiyoruz, çalışıyoruz. Sıradan bir yaşam yaşıyoruz. Mesih belki bundan utanabilir, değil mi? Ben süper galip bir yaşam yaşamıyorum ki. Ama diyor ki o bile seni Mesih'in sevgisinden ayıramaz. Ne melekler ne yönetimler. Yani burada ruhsal diyardan, meleklerden, cinlerden bahsediyor. Karanlıktan, görünmez varlıktan bahsediyor. Onlar bile seni Mesih'in sevgisinden ayıramaz. Böyle bir güçleri yok. Ne şimdiki ne de gelecek zaman. Ne güçler. İşte onun bir eşi yok. Neden bilmiyorum. Ne güçler ne. Ne yükseklik ne derinlik. Ne de yaratılmış başka bir şey. İnsanoğlu da ilginç bir şey var. Diyoruz ki tamam. Benim durum herkesinkinden farklı. Ben herkesten daha zor bir hayat yaşadım. Ya da benim şimdi yaşadığım sıkıntı sen anlayamazsın. Bu bana özgü. O zaman burada Pavlus'un listesi var ama ben o liste içinde bulunmuyorum. Ben bir istisnayım. Herkes böyle düşünüyor. Bunu sık sık duyuyorum, tamam mı? Benim durumu anlayamazsın ki. Sıkıntımı anlayamazsın. Tabii ki anlamıyorum. Ama bu bir istisna değil. O zaman Pavlus diyor ki ne de yaratılmış başka bir şey. Yani her şeyi kapsayacağız. Emin ol. Sonuç olarak senin imanda devam etmen, sürdürmen de Tanrı'nın bütünlüğü, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh etkin ve yetkindir. Ruh gelip bize yardım ediyor. Tanrı bizim için iyilik tasarlıyor ve kötü bir durumdan bile iyilik çıkartacak güçtedir. ve Mesih'in sevgisi bizi sıkı sıkı tutunuyor. Ve bizi, yani Mesih, ayağa kalkar mısın? Mesih bizi tutuyor. Tamam mı? Ve Mesih her şeyden güçlü olduğu için seni onun elinden hiçbir şey koparamaz. Bu sana bağlı değil, hiçbir şeye bağlı değil. Mesih tutuyorsa tutacaktır. Ve ta cennetine kadar götürecektir. Tamam mı? O zaman emin olalım. Korkma, yılma. Tanrı'nın lütfunda bulunuyoruz. Devam ediyoruz. Ve yetkinliğe eriştiriliyoruz. Amin. Ayağa kalkalım, dua edeceğiz. Ve bir ilahi söyleyeceğiz. Göksel babamız, şükrediyoruz bu harika sözler için. Biliyoruz ki yarın pazartesi günü trafik olacak, yağmur yağacak. Sinirli, öfkeli insanlarla karşılaşacağız. Belki o sinirli, öfkeli insanlar biz olacağız. Ama bugün sevinçliyiz çünkü hiçbir şey seni bize karşı soğutamaz, uzaklaştıramaz. Senin aldığın kararından vazgeçiremez, caydıramaz. Hamdolsun ve bugün buradayız, senin sevginde bulunuyoruz. Ve bu hayatımız boyunca devam eden bir gerçektir. O zaman korkmayalım ya Rab, yılmayalım, devam edelim. Hatta her birimiz süper galip olarak yaşayalım. Mesih adıyla gel kutsal ruh yardımcımız ol bu hafta boyunca. Amen.